Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bir irfan gündeminde sizlerle tekrar beraberiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Sübeyi sağ olun, razı olsun.
Hocam geçtiğimiz günlerde İzmir'de üzücü bir hadise oldu, deprem oldu. Malum biz vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı yakınlarına sabır niyaz ediyoruz. Yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ağabey gerçekten inşallah. Deprem vesilesiyle de hakikaten idrakimizin, muhayyilemizin, yani bir mahşeri vicdan denen o kamuoyu, sağduyu, yani bunun da böyle test edildiği zamanlar oldu hocam.
Evet.
Yani doğru. 91 saat sonra çıkan bir bebeğimiz ne kadar hepimizi böyle sevince gark etti.
Elhamdülillah.
Diğer taraftan da işte yardım içinde atılan malzemeleri gidip kendi büfesinde satan insanlar da gördük.
Allah Allah.
Yani böyle ilginç. Yani bir taraftan insanlığın zirvelerini, çünkü orada hakikaten canla başla gayretle çalışan, başta AFAD olmak üzere çok ciddi bir böyle yardım ekibi var.
Müthiş bir dayanışma görünüyordu yani.
Elhamdülillah.
Televizyona baktığınız zaman yani o fotoğrafın içerisinde hakikaten millet olarak, devlet çalışanları olarak, sivil toplum örgütleri olarak ve oradaki depremzede kardeşlerimiz olarak böyle müthiş bir dayanışma hissediliyor yani, onu görüyorsun.
Evet.
Bir pozitif enerji oluşuyor.
Vardı evet yani gerçekten. Hocam şimdi orada tabii bir bu her çıkanla sevindik. Fakat orada bir takım böyle usulsüz, ölçüsüz değerlendirmelere de rastladık. Mesela bir yetkili dedi ki hayat kazandı dedi. Şimdi ölüm yani kaybedilen bir şey mi yani?
Yani
bunları biraz konuşalım istedim
tabii,
hocam.
Tabii çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, güzel bir soru sordunuz. Şimdi tabii bu biraz nereden baktığınıza bağlı. Yani siz hayatı sadece bu dünyada yaşamak, nefes almaya devam etmek olarak görürseniz ve bu dünya hayatından ibaret görürseniz doğru. Ama irfan geleneğinin bize öğrettiği, Kitab-ı Kerim'imizin bize talim ettiği ve bizim işte 1400 yıllık ananemizde bildiğimiz şekliyle bir burada yaşadığımız hayat var bu dünyada. Bir de yaşayacağımız ebedi hayat var. Bu ikisi arasında bir kıyas yaparak bu dünya hayatının fani ve bir ağacın altında gölgelenmek kadar kısa olduğu duygusuyla baktığınız zaman hayata, bu dünya hayatı da geçicidir, fanidir. Hatta hakka kavuşmak, ölümle, hak ile buluşmak bir vuslattır. Yani aslında bu dünyadaki bulunuşumuz, bu dünyadaki varlığımız, ruhumuzun ten kafesinde mahkum ve mahpus olması aslında esas ayrılık oradadır. Yani bizim vuslatımız hakka, Cenab-ı Hakk'ın katına yönelik olmalıdır. Dolayısıyla bu dünyada hayatı sadece nefes alıp vermekten ibaret gibi gördüğünüzde hayat kazandı şeklindeki bir yorum bizim irfan geleneğimize, İslami anlayışımıza elbette çok ters bir algı. O vefat eden kardeşlerimizi kaybettik biz yani şimdi. O vefat eden kardeşlerimiz de mutlaka, onlar da güzellikleriyle kaldılar. Efendim insani vasıflarıyla ailelerin içerisinde, dostların arasında, bilenlerin arasında yaşamaya devam edecekler. Öbür aleme güzellikler taşıdılar, öyle inanıyoruz inşallah Teala. Yani dolayısıyla hayatı böyle görünen, hareket edilen zaman diliminden ibaret gibi algılamak bedbahtlığına bence düşmeyelim. Yani bu bence çok önemli
bir anlamda. Ya böyle bir karşıtlık sanki üzerine kuruluyor.
Evet.
O da tam bir şey oluşturuyor aslında. Yani ya oradansın ya buradansın.
Tabii.
Halbuki değil. Yani değil.
Yani biz bu dünyada olmaktan da mutluyuz. Bu dünyalı olmaktan da mutluyuz. Ama bu dünyada bir takım görevlerimiz, vazifelerimiz var. Bunlar için buradayız. Bu tercihlerimizi, bu özelliklerimizi yaşayabilmek için bu dünya hayatını solukluyoruz. Yoksa burada kalmış olmak için değil. Yani burada güzellikler soluklamak ve öbür tarafa güzellikler taşımak için buradayız. Yani hayatı böyle okuduğunuz zaman durum daha farklı oluyor. Ama her ne olursa olsun bu dünyada yaşamak, her ne pahasına olursa olsun burada nefes alıyor olmuş olmak şeklindeki bir algı bana çok insani ve İslami gelmiyor. Hatta yani şimdi şeyle, ne bileyim, hastalıkla, sakat kalarak ve hayattan şikayetçi ve bezgin olarak yaşamayı nasıl görüyor acaba bu arkadaşlarımız? Hayat kazandı. Yani kazandı ama yani böyle bir sıkıntılı bir hayata duçar oldu. Şey kaldı, uzuvunun biri gitti veya zihni bir kayıplar oldu, bedeni kayıplar oldu, yaşamaya mahkum kaldı. Yani öyle zamanlarda bazı insanlar keşke ölseydi dedikleri kendileri için de olabiliyor. Dolayısıyla bu tercihleri bizim kendi irademizle değil de Hakk'ın iradesiyle bize lütfedilen bir imkan olarak görür ve bunun da en hayırlısı olmasını dilersek sonuçları daha güzel olur.
Evet.
Hayatı biraz öyle okumak lazım.
Hocam o 91 saat sonra çıkarılan bebeğimizin hakikaten çıkış anı
güzel ya,
çok evet güzeldi, evet. Evet. Oradaki hissiyat tabii o da çok mesela eleştirildi. Evet. Yani bunu daha doğrusu diline dolayanlar oldu. Orada o gayretle hakikaten belki günlerce bekleyip, yani 91 saat 4 gün demek hocam neredeyse.
Tabii tabii tabii. Aynen.
Yani sonunda bir böyle hakikaten işte dediğiniz gibi yüzü tertemiz güzel bir ve
masum yavru.
Herhangi bir sıkıntısı da yok gibi gözüküyor.
Öyle yani, öyle. Yani o işte bir şeyle tam, bulaşık makinesiyle çamaşır makinesi arasında
şey, hayat üçgeni
hayat
diyorlar.
Tutulmuş. Oraya,
tutulmuş. Şimdi o çıktığı andan itibaren tabii Allahu Ekber, Allahu Ekber çok güzel böyle.
Evet.
İnsanlar kendi sevinçlerini ifade ettiler. Vay efendim, insan mı boğazlıyorsunuz? Allahu Ekber denir mi bu şeyin başında?
Nasıl i̇şte bir cehalet
nasıl
yani.
Nasıl bir sakil anlayış
bu,
hocam?
Bu cehalet bu tabii. Yani şey Allahu Ekber, Bismillah, Allahu Ekber o senin söylediğin diyeceksin adama. Yani o boğazlama işleminin yapıldığı Allahu Ekber, onun başında besmele var. Bu Allahu Ekber bir tahsin ifadesi, bir tazim ifadesi. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaptığının ne kadar güzel olduğu. Yani fetebareke Allahu ahsenul halikin der gibi şey bu. Yani
evet,
yaratıcıların en güzeli Allah Teala Hazretleri diye. Allahu Ekber. Ya Rabbi ne büyüksün. Bizi ne büyük nimetlerle karşı karşıya kılıyorsun.
4 gün
91,
sonra, evet.
91 saat 4 gün sonra ya, masum bir yavruyu bize lütfettin, tekrar iade ettin. Sana ne kadar şükretsek azdır manasında güzel sada ile söylenmiş bir dua aslında. Allahu Ekber evet, bir duadır aynı zamanda. Yani
evet, evet.
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber her namazdan sonra yapmamızı tavsiye ettiği 33 defa bir tesbihtir, bir evrattır, bir zikirdir.
Evet.
Yani ama bunu bilmeyen insanlar işte bir takım siyasi anlayışlarla, politik yaklaşım tarzlarıyla onu bir slogan zannediyor.
Evet,
yani
evet.
Evet. Hani meşhur hikayede adam şeyden gelmiş, Avrupa'dan Türkiye'de arabaların hepsinin üzerinde bir maşallah yazı görünce demiş ki ya maşallah çok büyük firma galiba demiş. Onun gibi şimdi adam bunu bir slogan zannediyor. Halbuki o tamamen Cenab-ı Hakk'a yönelik.
Bizim irfan değil mi geleneğimizin?
İrfani hayatın, irfan geleneğimizin tezahürlerinden birisi.
Evet.
Cenab-ı Hakk'a tazim için, onu yüceliğini ifade etmek için, tekbir için, ya Rabbi ne büyüksün diye çok güzel bir şey. Bir de başka türlü de kesmez herhalde insanı Allahu Ekber demeden böyle bir ortamda.
Bir şey söylemesi
bir
gerekiyor.
Şey söylemesi lazım.
Herkes de hocam kendi inancına göre seviniyor aslında.
Kesinlikle.
Ya halaluya diyecek halleri yoktu herhalde yani.
Evet.
Şimdi hocam bir de orada tabii bu mevzuda hep böyle tartışılır. Bir kader mevzusu var. Takdir
evet,
ilahi.
Evet, evet.
Şimdi deprem öldürmez, beton öldürür. Şimdi bunu yapanların hakikaten bir kısmı da orada o basına da yansıdı. Dede müteahhit, torunlar ölmüş.
Ya.
Yani
hele o Erzincanlı şey çok müteahhit şey yani hakikaten.
Evet.
Torunu Erzincan depreminde 92'de ölmüş.
Evet.
Gelmiş burada onun adını vermiş. Tekrar burada da torunları ölmüş adam.
Yani şimdi dolayısıyla yani, böyle bir
hakikaten çok.
Evet. Şimdi oradaki yani kader anlayışı, takdir anlayışı. Yani hocam tahta sert.
Evet.
Su akıyor.
Evet.
Bunlar sünnetullah.
Ateş yakıyor.
Ateş yakıyor. Sünnetullah. Taş dolayısıyla düştüğü zaman
kırıyor.
Evet. Şimdi bu da takdir değil mi hocam? Yani Cenab-ı Hakk'ın bu takdirini anlayıp da
evet,
buna uygun bina üretmek, buna uygun efendim
ya tabii hadiselerin
yapmak
kendine göre bir akışı var. Yani Cenab-ı Hak sünnetullah dediğimiz bir nizam kurmuş bu alemde.
Evet.
Bunların hepsinin sistematik bir akış tarzı var. O akış tarzına göre biz uygun çalışırsak, sünnetullah'a uygun olarak hareket edersek elbette o kaderimizi bir bakıma kendimiz şu veya bu istikametle yönlenmesine vesile olmuş olabiliriz. Ama hiç biz tedbirimizi almazsak takdir elbette değişmeyecektir, eyvallah. Ama tedbirimizi almanın bizim en azından kendi insani bakımdan sorumluluğumuzu asgari indir. Çünkü bizim sorumluluklarımız var. Yani siz sünnetullah'ı nasıl iktiza ediyorsa öyle ona uymaya çalışın şeklinde bir ilahi kanun var ortada, onu görüyoruz. Buna rağmen biz o sünnetullahı görmezden gelip beşeri zaaflarımızla ya Rabbi ne yapalım takdir diyoruz. Yani şimdi hakikaten deprem yönetmeliği diyorsa ki şu kadar demir kullanacaksın, o demiri kullanmıyorsan, işte çimentonun kalitesi bu olacak diyorsa,
kolonu kesmeyeceksin
diyorsa, ondan sonra deniz kumu kullanmayacaksın, efendim işte şeyi kullanacaksın, normal tuzsuz kum kullanacaksın diyorsa, bunları nazara alarak yapmışsan eyvallah. Bunları nazara alarak yapmamışsan sen veballesin. Yani evet, burada takdiri suçlamanın, sünnetullah'a efendime söyleyeyim bedel ödetmenin anlamı yok ki. Bu bizim kendi şahsi, hani kendini Tanrı yerine koydu diyor Akif'in böyle bir şiiri, tevekkülle ilgili. Hakikaten yani bu Cenab-ı Hakk'ın bizim her şeyimizi onun yapı vermesini beklemek gibi bir şey. Böyle bir şey yok yani. Biz sorumluluğumuz belli, imkanlarımız belli. İmkan ve sorumluluklarımız ekseninde hareket etmek zorundayız. Yani imkanımızı kullanacağız, sorumluluğumuzu bileceğiz.
Evet. Yani o noktada olan vaka kader zaten. Yani takdir ilahi.
O bizim bilemediğimiz bir şey ama.
Evet. Kader. Evet. Ama biz vazifemizi yapmakla mükellefiz.
Evet, aynen öyle. Evet. Biz sorumluluğumuzu yerine getirmek durumundayız. Yani o bizim bilemediğimiz bir kader çizgisi elbette vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın böyle çok ince takdiri olabilir, vardır. Sünnetullah'ın dışında ayrıca insanlar için yazdığı bir sünnetullah var. Bir de beşer için, insanlar için yazdığı takdiri şeyler vardır. Evet. Onları biz bilemeyiz. Ondan sorumlu da değiliz biz. Biz kendi yaptıklarımızdan, ettiklerimizden, yapamadıklarımızdan, onlardan sorumluyuz. O vadide ihmalimiz varsa, yani dünyada da ahirete karşımıza çıkar. Yani evet. Devlet de soruyor çünkü sonuçta. Niye bunları yapmadın diye müteahhide evet. Veyahut vatandaşa. Evet. Yani neye dikkat etmedin diye.
Evet. Hocam bu depremin hemen ardından bir takım yakışıksız paylaşımlar da oldu.
Evet.
Onlara istinaden güvenlik güçleri de tabii şey yaptılar hemen.
Yani onu ben hiç anlayabilmiş değilim. Yani bu evet. Ne insanidir, ne İslamidir.
Yok hocam, onların zaten provokatif olduğu.
Kesinlikle
yani aslında
öyle.
Bir taraf bunu bekliyor. Hı. Böyle bir efendim ya bu iş günahın merkezi olduğu için burası böyle oldu tarzında çok böyle yani... Ya vurulan yer Bayraklı semti yani en böyle fakir, en fukara olduğu yer, garibanın olduğu yerler.
Belki dindarların en çok
belki,
olduğu yer.
Evet yani.
Böyle bir şey olamaz yani. Bunları böyle Allah adına konuşup yani haşa yani sanki Cenab-ı Hakk'ın adına konuşuyor. Onları cezalandırdı, bunları mükafatlandırdı. Ya yok böyle bir şey. Yani ceza ve mükafat ahirette hesap sonunda olacak.
Evet.
Yani buradaki... Onları biz bilmiyoruz ki. Yani neyin cezası, neyin ceza. Yoksa Cenab-ı Hak sonra bu dünyada cezalandıracağım diye bir şey yok ayetlerde.
Evet.
Ahirette yaptığınızın karşılığını alacaksınız diyor.
Evet.
O kadar. Yani bunu dünyayla irtibatlandırıp depremi, seli, afeti, ha oralarda ihmallerimiz varsa o şeyin sünnetullahın cezalandırmasıdır.
Evet.
Yani
evet.
O sünnetullah, o ayrı. Ama Cenab-ı Hakk'ın yani bizim yaptıklarımıza işte siz İzmirliler şöylesiniz haşa yani böyle bir ceza hak ettiniz şeklinde bir şey konuşmak yani ne insani ne İslami ne de yani algıya uygun bir şey. Allah korusun, bu çok yanlış bir düşünce yani.
Yani Bangladeş selden çıkmıyor hocam şimdi.
Tabii.
Bangladeş de İslami anlamda dindar bir yerdir. Yani burasının böyle değerlendirmeleri çok o anlamda oturmuyor.
Yani. Anadolu'nun muhtelif yerlerinde her zaman deprem oluyor. İstanbul'da oldu, Kocaeli'de oldu, ne bileyim şeyde oldu. Yani bunları onunla yorumlayacaksak biz işin içinden çıkamayız yani. Böyle evet. Bir yorum yok zaten yani.
Evet.
Böyle bir yorum hakkımız da yok. Böyle bir yorum da yok zaten. Yani onun için bence yani bunlara fırsat vermemek lazım. Yani insanlarımızın yani bu tür yorumlarla kendisine yorum çıkarıyorsa anlarım. Başkasına ait bir yorum çıkarıyorsa yanlış. Yani
evet.
Kendine ya ben burada bir ihmalim oldu galiba. Yani ben biraz daha insani davranmalıydım. Ben biraz daha işte hassasiyetler eyvallah anlarım. Ama ben senin namına yani Lütfü Bey şunu yapmadın bak gördün mü başına bu geldi. Dersem bu benim haddim değil.
Evet.
Kendim için diyebilirim bu kadar.
Evet. Bir de oturdukları yerlerde ahkam kesen işte köşe sahibi kalem oynatan tipler var hocam.
Evet.
Efendim siz her türlü işte ihale kayırma menfaat temininde, celbinde bir yerlerde gözüküyorsunuz.
Evet.
Hani deprem alanında orada mıydınız? Yani bu da bir aslında bütün o hayır kurumlarını, hayır kuruluşlarını, camiaları böyle
hakikaten... Bitirmek adına kötü bir şey. Yani sonra bildiğim kadarıyla hayır kurumları da oraya koştular.
Koştular hocam.
Koşuyorlar. Koşmaları da beklenir ama hayır koşamamışsa da o gün koşamamış. Yarın gelecektir. Sonra yani bunun şeyini söylemek, cezalandırmak sana düşmüyor ki.
Evet.
Yani sen kimsin yani? Sen kendin yaptın mı?
Evet, evet.
Ona bakmak lazım.
İşte, tabii ona bakmak lazım, evet.
Sen kendin yapmıyorsun, o yapmak zorunda. Niye? O çünkü dindar. Sen dinsiz misin? Demezler mi adama yani?
Dediniz hocam.
Nasıl?
Derler hocam.
Derler. Ya, hayır öyle tabii yani. Şimdi, yani ben böyle başkalarının bir takım vasıfları, sıfatları sebebiyle itham edilip hesaba çekilmesini anlayabilmiş değilim. Yani insan bir başkasını eleştirmek için kendisinin ondan daha iyi konumda olması lazım. Hepsini yerine getirmiş olması lazım ki. Yani ondan yine de orada da nezaketiyle bu ancak söyledi. Senin bin bir teseyyüp bulunur hanelerinde diyor ya
Ziya Paşa. Ziya Paşa.
Yani bin bir türlü teseyyüp var hanesinde adamcağızın, ondan sonra başkalarını eleştiriyorsun. Yok böyle bir şey ya. Yani insan nereden nereye kadar gidileceğini bilmesi lazım. Haddini hakkında bilmesi lazım. Bence bunlar bizim için turnusol kağıdı gibi şeyler, bu tip olaylar.
Evet,
yani bizim zaten şahsiyetimizi, karakterimizi ortaya koyuyor. Sonra bir de hani böyle insanları kızıştırır gibi, neredesiniz, ne oluyor falan filan. Yani bunlar hoş şeyler değil. Yani sen kim oluyorsun yani? Senin özelliğin gazeteci olunca sen herkese nizamat vermek gibi bir yetkiye mi sahipsin?
Evet, o sanki öyle bir şey var hocam. Yani böyle bir medya dördüncü güç. İşte yani başından beri sanki böyle bir imtiyazlı alandalar sanki onlar.
Maalesef yani hoş bir şey değil. Hoş bir şey değil. Herkes kendi yerini bilmeli bence.
Evet. Hocam tabii bu korona vakaları da arttı son dönemde.
Ya sormayın, evet, Allah sonumuzu iyi etsin. Tabii hocam, yani şimdi korona ile ilgili aşı maşı vesaire falan da arzu edilen seviye henüz daha gelemedi. Bir de insanlarımız da zannediyorum nasıl olsa bundan yaşamaya alışacağız gibi bir gafletle tedbirleri de gevşettik herhalde.
Evet, zannediyorum. Biraz öyle oldu.
Tabii özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde de toplu taşıma araçlarını kullanan insanların özellikle tabii riski çok. Yani sokağa çıktığınız andan itibaren risk altındasınız demektir Üsü Bey. Yani hakikaten kimine karşılaştığınız veya karşılaştığınız kimsenin böyle bir virüs taşıyıp taşımadığını bilmiyorsunuz. Yani dolayısıyla ya hiç çıkmayacaksınız ya da çok iyi tedbirler alarak çıkmak mecbur kalınca durumundasınız.
Evet.
Yani bugün İstanbul'daki bu artışın temel sebebi bu şeyden sonra, yaz tatilinden sonra Anadolu'dan dönen insanların oradan buraya taşıdığı ile ilgili bir beyan var. Bir de tabii burada da çok gitmeler gelmeler, işte bu taziye programları, cenazelerden sonra taziye programları, düğün ve eğlence programları, yani oralardaki sınırsız, yani bir bu koronavirüs için gerekli olan sınırları korumadan yapılan kaynaşmalar, görüşmeler çok arttırdığı şekilde bir bilgi.
Yani hocam bunun tabii kendi hakkına, daha doğrusu kendi hayatına, sağlığına dikkat etmenin ötesinde bir de başkasının hakkına girmek gibi boyutu da var değil mi?
Kesinlikle
yani
öyle.
Bunu da özellikle vurgulamak lazım.
Kesinlikle
belki
öyle. Yani şimdi sizin kendiniz hayatınızı korumak kadar başkasının hayatını korumak gibi de sorumluluğunuz veya onun hayatına zarar vermemek gibi, en azından yani korumak, hadi şöyle dursun, ona zarar vermek gibi bir sorumluluğumuz var. Hal böyle olunca yani hakikaten kendisinin böyle bir risk taşıdığını bilen birisi mutlaka tedbirini almalı ki zaman zaman onu da duyuyoruz. Yani insanlar karantinada olduğu zaman dışarı çıkıyor mesela. Yani
evet,
zorla tutup getirilenler veya polis marifetiyle takip edilenler oluyor. Yani bu iyice cinayet. Yani eskiden anlatırlardı bizim çocukluğumuzda, verem hastaları veremlikten çok bizar olurlar ve kendi kurumlarında bulunanlar verem olsun diye belli yerlere, affedersin, balgam bırakırlarmış ki yani başka insanlara da bulaşsın falan. Allah korusun, bu tabii çok kötü bir algı. Evet. Yani insanın hem kendini koruması hem çevresini koruması insani bir duygu. Kaldı ki Allah Teala Hazretleri bu canı bize emanet olarak vermiş. Çevre de emanet bize. Yani baktığınız zaman yaşadığımız, evet, çevre, kullandığımız eşyalar, her şey. Yani aslında hayatı emanet gibi okumak lazım Ütü Bey. Esas mesele orada. Yani Allah Teala diyor ya bize, inna aradna lemanet ale semavati vel ard. Yani o emanet algısı, emanet idraki çok önemli. Yani canımızın, malımızın, yeryüzünün, semavatın, arzın, kullandığımız eşyanın emanet olduğunu ve bunların bize ariyet olarak verildiğini, yani bizim şahsi mülkümüz haline gelmediğini, bunları biz bir süreyle kullanmak durumunda bulunduğumuzu, emanet eşyayı kullanırken nasıl dikkatli davranıyorsak öyle dikkatli davranmamız gerektiğini aslında Allah Teala
yani
söylüyor.
Miras almadık, ödünç aldık gelecek nesillerden.
Aynen,
değil mi,
evet,
hocam?
Aynen.
Yani bu çok
tabii,
güzel bir söz,
evet,
aslında.
Evet. Yani onların o ödünç olarak bize verilmiş olması, ne kadar iyi kullanırsak onlara daha iyi bir şey bırakmış oluruz, miras bırakmış oluruz. Dolayısıyla hayat daha düzenli devam eder. Ama biz vur patlasın, çal oynasın, yani bugün bunun sahibi benim, nasıl istersen böyle kullanırım dediğimiz zaman kendimize ait olanı kullandığımız gibi bizden sonrakilerin sehmini de hissesini de kullanmış oluyoruz.
Orada yani vücut bile bu anlamda bizim değil hocam.
Kesinlikle. Yani beden bizim değil, efendime söyleyeyim cihan bizim değil, efendime söyleyeyim evlatlarımız bizim değil, ona bakarsanız malımız bizim değil.
Evet.
Yani benim dediğim hiçbir şeyim yok ki.
Evet, evet. Yani
benim canım da bedenim de hepsi Hakk'ın bize ihsanı ve emaneti. Yani o emanet vurgusu bence çok önemli yani.
Hatta hocam zaman zaman şimdi gençlerle konuşuyoruz.
Evet.
Yani ne bizim diye ben zaman zaman bunu sorarım. Buna, vücut benim değil çünkü yarın Ruzi Mahşer'de ellerim, ayaklarım benden belki hesap soracak.
Tabii
ya.
şikayetçi olacaklar.
Evet. Gözüm benim değil, işte idrakim dediğim şey. Yani zaman bir de mesela bize çok en önemli sermayemiz. Geçen geçmiş, gelecek mi bilmiyoruz. Ne var peki? Şu an sadece idrak edebildiğin, farkında olduğun an senin belki.
Geçen geçmiştir, anı müstakbelse müphemdir. Hayatından nasibin bir, geçmek isteyen bu demdir.
Bu demdir.
Dolayısıyla bu demi yaşayabilirsek, bu demi koruyabilirsek, bu demin hakkını verebilirsek, emanetine riayet edebilirsek, o zaman mutluyuz. Hakikaten işin hakkını vermiş sayılır. Ama bu demi de atlarsak, o da geçen geçmiştir'e düşecek.
Değil mi? Dolayısıyla hocam hakikaten o farkındalığı, işte belki irfan dediğimiz şey de aslında o farkındalığı. Yani tek deme sahip olduğumuz bu demi dem yapmak. Yani dem bu demdir.
Dediği gibi. Şairin evet.
Evet. Dolayısıyla hocam biz isterseniz bu virüslerden kalbin virüslerine geçelim yavaş yavaş.
Evet inşallah.
Yani bugün biz çünkü birkaç zamandır İrfan gündeminde ciddi nefisle ilgili bir mesafe aldık. Yani nefsin önce kuvve-i şehebiye, kuvve-i gazabiye ve kuvve-i akliyeden yola çıkarak. Nefis dediğimiz aslında
özbenliğimiz.
Nefsük yani sensin yani. Evet. Bunun hocam...
Nefsüke matiyyetüke farfuk biha diye de söylemiştik hatırlarsanız.
Evet.
Yani nefsin senin binitindir. Ona iyi davran.
İyi davran. Evet çok güzel.
Zıfkla muamele.
Evet. Hocam nefsin de tabii... Hani aklın bir takım belki hastalıkları oluyor. Akıl hastalıkları diye bir bilim dalı var.
Evet.
Bedenin hastalıklarına tıp bakıyor.
Evet.
Bir de nefsin hastalıkları var. Buna kim bakıyor hocam? nefsin doktoru kim hocam?
Evet. Şimdi tabii nefsin doktoru elbette maneviyat uzmanları.
Evet. Yani,
Hakim-i İlahi diyor ya Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Hmm. Hakim-i İlahi. Tabii
Mürşid-i Kamil'i kastediyor değil mi hocam?
Tabii, Hakim-i İlahi derken. Yani gönlünü Hakk'a rapt etmiş, ona vası olmuş Mürşid-i Kamiller için kullanıyor. Hmm. Hakim-i İlahi tabirini. Yani ilahi hekim. Hikmet ehli olan kimse. Tabii nefse ait hastalıkları tedavi için uğraşanlar elbette Mürşid-i Kamillerdir. Efendim kendilerini insana ve insanlığa vakfetmiş olan, insanı tanımayı ve o yoldan geçerek insanın zaaflarının farkında olmayı, kabiliyetlerin farkında olmayı çözmüş olan güzel insanlar ancak bunlarla ilgili şeyler söyleyebilir. Çünkü bugün modern psikolojideki işte Freud'un ortaya koyduğu nefsin araz hastalıklarını sadece cinselliğe bağlayarak çözüm üreten bir anlayış var. Yani sadece psikoloji ve Freud noktasına baktığınız zaman işin içinden çıkmamız mümkün değil. Oysa ki evet nefsin bir aşağı tarafı var, bir çukur tarafı var. Eyvallah. Ama nefs aynı zamanda ruh ile irtibat halinde. Yani ve nefaktü fihi min ruhi ayeti kerimesinde buyurulduğu şekliyle bedene girdikten sonra nefse dönüşüyor o. Yani dolayısıyla
ulvi bir tarafa da dönme ihtimali de var yani.
Kesinlikle var. Mutmainliğe erdiği zaman Hitab-ı İlahiye masarala geliyor.
Evet.
Yani dolayısıyla o bakımdan nefsin bu özelliklerinden yola çıkarak onu tamamen tükaka gibi görmek asla şey değil. Ama onu her zaman işte yüceltmek şeklindeki bir duygu da güzel değil. Yani nefse haddini ve hakkını bilecek bir eğitimden geçirmek gerekiyor. Yani önce arazlarını, hastalıklarını, emrazını görmek. Ondan sonra tedavi yol ve yöntemi üzerine teksif olmak gerekiyor.
Çok güzel hocam. Ben doktordan başladım. Siz dediniz ki önce hastalıktan başlayalım.
Tabii. Doğru.
Dolayısıyla bir ara verelim hocam. İrfan gündeminde ikinci bölümde inşallah hastalıkların neler olduğunu konuşmaya devam edelim.
İnşallah.
Efendim bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz'la birlikte İrfan gündeminde birazdan tekrar beraber olacağız.
huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar merhaba efendim. Lütfü Arslan bendeniz. Mehmet Hasan Kamil Yılmaz hocamızla beraber nefsin hastalıklarını konuşmaya başladık.
Evet hocam.
Hocam nefsin emrazı var dediniz.
Evet.
Bunlar böyle bizim bildiğimiz bedenin hastalıkları gibi hocam. Hani bedenle hastalık ilişkisi gibi sonradan gelen şeyler mi? Yani mikrop giriyor. Dolayısıyla nefsinin mikropları mı var? Nasıl?
Şimdi şöyle, fıtratta var olan uyubun nefs diye bir şey var. Nefsin ayıpları, kusurları diye. Yani bizim nefsimiz biraz doğuştan bir takım kusurları da içinde bulundurarak dünyaya geliyor. Bunu ama her zaman aynı güçte ortaya çıkmıyor bu hastalık veya kusurlar. Ortamına göre daha güçlü şekilde ortaya çıkıyor veya bir şekilde tahsil ve tamir edilebiliyor. Dolayısıyla yani uyubun nefs dediğimiz zaman, nefsin ayıpları veya emrazun nefs, nefsin hastalık dediğimiz zaman bunlar hakikaten varoluşla birlikte olabilen istidatlardır. Yani kötülüğe yönelik istidatlardır. Bunların tasih ve tamiri gerekmektedir. Yani zaten ibadetin, taatın, kulluğun, Allah'a yönelmenin, efendime söyleyeyim, Rab olarak onu kabul etmenin temel hedefleri o insandaki o ayıpları, kusurları, hastalıkları tedavi etmeye, onlara yol ve yöntem haritası çizip ona göre yönetmeye yönelik adımlardır. O bakımdan insan nefsi dediğimiz şey bir defa doğuştan bir takım kusurlarla
malum
doğarak
yani.
Mal olarak evet. Bir illetli doğuyor yani.
Ya o elhamaha fucuraha ve takvaha ile mi
hayatta? Tabii orada da çok net şekilde ifade ediliyor. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ve nefsim ve ma sevvaha fe elhamaha fucuraha ve sevvaha. Yani nefsi tesviye eden, ona şekil veren Allah'a hamdolsun. O Allah ki ona فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا günahını, kusurunu, eksiğini, aybını ilham eder. Ve takvaha sakınmasını ve güzelliklerini de ona ilham eder. Yani şu yaptığın güzel iştir, şu yaptığın kusurlu iştir.
Hmm.
Dikkat et. Bundan sonra kusurlu tarafa değil de korunaklı tarafına doğru yönel diye ilhamda bulunur.
Hocam bazı tasavvuflar şey diyorlar, şimdi beden sonuçta bir kafes veya oraya önce diyor fucur ilham edilmiş.
Evet.
Oraya bir yerleşmiş diyor. Daha sonra takva gelince yoksa ben hep sahip buradayım. Sonradan üzerine gelmiş diye böyle bir yorumları da var.
Var o tip şeyler çok var. Mesela şeyde de var. Bursalı İsmail Hakkı'nın Ruhul Beyan tefsirinde Allah ama tersten söylüyor. Diyor ki Cenab-ı Hak diyor insanın bedeni yarattı. Ondan sonra üç önemli şeyi yarattı. Ve bunu gidin Adem'in bedeninden beğendiğiniz yerlere yerleşin dedi. Ne bunlar? Akıl, öfke ve iman.
Hmm.
Bunlardan diyor akıl geldi başa yerleşti. Burası güzelmiş dedi. Ben buraya yerleşeyim.
Akıl yaşta değil baştadır.
Ha baştadır. Sonra akıl, iman, haya.
Haya.
Ve de haya var. Yani pozitifleri önce söyleyeceğiz ya.
Tamam.
Yani akıl geldi başa yerleşti. İman geldi kalbe yerleşti. Haya geldi yüze yerleşti. Şimdi bunların şeylerini yarattı arkasında diyor Allah Teala. Zıtlarını yarattı. Nedir o da? Gadab.
Kızgınlık.
Haset.
Haset.
Ve fesat.
Fesat.
Evet. Şimdi malum akıl gelip önce başa yerleşmişti. Arkasından yarattığı gadab da başa talip oldu. Dedi ki ben burada yerleşmek istiyorum. Oraya yerleşen akıl dedi ki yok. Sen gidersen benim burada işim yok.
Hmm,
sen gelince ben giderim. Hakikaten,
öfke gelince akıl baştan gider derler değil mi hocam?
Bu
hakikaten bunların da çok böyle irtibatı var. Gelenekten.
İrfan işte bunlar.
İşte irfan geleneği.
Evet. Öyle bir şey. Sonra haset geldi. Şeye talip oldu.
İmana.
Kalbe talip oldu.
Hmm.
Orada bulunan iman dedi ki yok. Sen gidersen ben giderim. Çünkü haset taksim-i ilahiye razı olmamak demektir.
Evet.
Bir iman problemidir aslında.
Evet.
Yani onda var bende yok. Onda çok bende az. Şeklindeki taksim-i ilahiye razı olmama tarzındaki bir inançsızlık sonuçta haset olarak adlandırıyoruz.
Evet.
Bu da çok önemli. Fesat da geldi yüze talip oldu. O da oradaki hayat dedi ki sen gidersen ben giderim. Fesat için ayası olmaz. Yani.
Hocam yani, o zaman yüzde fesattan belli oluyor. Yani fesat yani, tabii, yüzden belli oluyor.
Tabii yani. Simahum fi vucuhim eseru sucud yani.
Evet, evet.
Yani suret yani bu yüzdeki dış görünüş siretin aynasıdır. Yani
evet, evet.
İçimizde ne varsa dışımıza o yansıyor.
Hocam geçen bir yerde okurken dikkatimi çekti. Siretle suret arasındaki bağlantı gibi halkla huluk arasında da böyle bir bağlantı var. Yani ahlak aslında için yaratılışı.
Evet.
Halk dışın yaratılışı.
Tabii.
Halk aynı kökten giriyor değil mi?
Aynı aynı.
Halk huluk.
Halaka yahluku halkan ve hulukan. Yani aynı kökten geliyorlar. Huluk olunca huy manasına geliyor. Halk olunca yaratma manasına, yani fiziki yaratma, öbürü ruhi yaratma manası. Yani Arapçada böyle bu tip şeyler var. Yani kelimelerin farklı şekillerde, aynı kökten kelimelerin kullanılmaları şeklinde bir zenginlik var. Bu da Arapçaya has bir özellik.
Evet, mesela yaratılışı mı diyor, güzel kıldığın gibi, evet. Siretimi de güzel kıl.
Huluki ve haliki, evet.
Evet.
Huluki ve haliki.
Ve inneke le ala hulukin azim var sonra da.
Aynen. Yani, peygamber eser.
Dolayısıyla onun, evet. Onun da duası müstecap olmuş oluyor yani.
Aynen.
Öyle, öyle anlaşılabilir mi?
Tabii. Tabii o demek zaten.
Evet.
Veya belki de o duadan önce Allah Teala öyle yarattı. Peygamberimiz onun teyit için,
evet,
böyle dua etmeye devam etti. Çünkü hakikaten ve inneke le ala hulukin azim muhteşem bir şey. Bir de tabii Efendimizin şeyi de var. Hadis-i şerif var. İnnemâ bu'issu لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَحْلَاقِ Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben imanı, ameli tamamlamak için demiyor. Bakın çok önemli bir şey. Yani imanı tamamlamak için, ameli tamamlamak için, hukuku tamamlamak için demiyor. Ahlakı tamamlamak için gönderildi. Güzel ahlak. Yani çünkü ahlak bu işin zirvesi. Yani ahlak dediğin şey bu işin zirvesi. Hatta şeyde de, tasavvufta da yani bir tasavvufi yolun salim olduğunu gösteren dört önemli şart vardır. Bunlardan birincisi efendim ehl-i sünnet vel cemaat itikadına uygun olması, inancının yani bidat ve hurafe yollarına bulaşmamış olması.
Şeriat-ı Garra-i Ahmediye dedikleri değil mi
gibi,
hocam?
Tamam. Evet. Ondan sonra kitap ve sünnete uygun bir ibadet hayatı.
İbadet.
İbadetler,
evet,
önemli. Sonra muamelat, düzgün bir muamelat. Yani yine kitap ve sünnete uygun düzgün bir muamelat ve sonra ahlak-ı Muhammediye temessük. Yani bu dört özelliği cami olan bir tasavvuf yolu, bir tarikat-ı Ahmediye Muhammediye gerçekten muktedavi olunacak bir yoldur. Uygulacak bir yoldur. Arkasından
nefsin hastalıklarına çare olabilecek bir yoldur.
Aynen öyle. Yani burada dört önemli değer, inanç değeri, ibadet değeri, muamelat değeri, yani hukuk ve işte sosyal hayattaki muamelat ve en son bu işin zirvesi ahlak değeri. Çünkü ahlak bu işin en son, en yukarı seviyesi. Çünkü dindarlığın ahlaka dönüşmesi, ahlaki yücelik haline gelmesi arzu edilir. Yani böyle olduğu zaman tasavvuf maksadına matuf hale gelmiş olur. O yüzden tasavvufu tarif edenlerin çoğu tasavvuf hüsnü huluktur diyorlar.
Güzel ahlak.
Güzel ahlaktan ibaret. Evet.
Hocam o zaman peki nefsin hastalıklarına ahlakın zafiyetleri diyebilir miyiz?
Nefsin hastalıklarına?
Ahlakın zafiyetleri.
Tabii.
Ahlakı zafiyetler.
Tabii ahlaki zafiyetler. Onlar tabii zaten bir talip, bir derviş bu yola girerken en büyük problemi nefsinin tuzaklarından kurtulup o ahlaki zaafları tasih ve tamir etmek için bu,
evet,
yola girer.
Evet.
Yani derler ya, bir yola giren insanlar iki türlüdür. Birincisi evliya olmak için girer. Bir grubu da eşkiyadan kurtulmak için, olmaktan kurtulmak için girerler derler. Hakikaten insanın öncelikle kendi nefsinin tuzaklarından kurtulması en zor. Çünkü içimizde bir şey o. Yani dışarıdakiyle mücadele kolay. Yani o yüzden hani küçük savaştan büyük savaşa döndük diye bir rivayet var ya, malum Tebuk Savaşı'ndan sonra olduğu ifade edilir. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ki 1000 kilometreye yakın bir uzak bir mesafeye savaşa gidiyor.
Sefer-ül Usra. Zor Usra, sefer.
Ceyş-ül Usra. Evet.
Ceyş-ül
Usra. O zorluk seferinden sonra dönünce yani biz şimdi küçük cihattan büyük cihada döndük. Ya Resulallah bundan daha büyüğüm var yani. Daha kaç kilometre mesafeye gittik deyince, evet, bundan daha büyüğü nefsle cihat, nefsimizle yapacağımız cihattır. Çünkü nefsin karşı koymasıyla mücadele etmek, cihada da katılacak olsanız başka zamanda da olsa çok daha zor.
Evet.
Önemli olan o nefsin karşı koymalarının önüne geçmek, onu adam yapmak. kendi nefsimizi adam yapmak. Yani o zor olan bu. Yani şimdi şey deyince hatırıma geldi. Bu Bandırmalı Ali abi, Allah garip rahmet etsin.
Ali Özsalam
amcamız. Ali Özsalam abimiz, evet, amcamız. Güzel bir insandı. O işte tatlıcı dükkanı çalıştırdığı zamanlarda müşterileri yok, çok şey, yan tarafta da bir başka tatlıcı var, haset ediyor onun dükkanına çok gelen gidenden ve onu bu işten yıldırıp bıraktırmak istiyor ki ben, müşteri hepsi bana kalsın diye. Bir özel adam tutuyor.
Allah Allah.
Özel adam tutuyor, böyle serseri bir adam. Sabahleyin de gideceksin bu işte dükkanı açtığı zaman buna hakaret edeceksin, küfür edeceksin, değilse döveceksin falan. Böyle bayağı bir şey, para veriyor. Ondan sonra o da sabahleyin geliyor. Ali abi de işte sabahleyin açmış dükkanını sabah namazından sonra. İşte sütünü koymuş, ısıtıyor, böreklerini memle yapmış falan filan. Orada geliyor adam. Sen falan filan diyerek ona cevap vermiyor falan. Ondan sonra ya sen ne ya adamlarsın, ne arlanmaz, ne utanma adamsın falan filan. Böyle yine yukarıdan aşağı bağırarak çağırarak falan filan. Bu hiç şey yapmaya tam tersine yani gel diyor. Ben sen şimdi karnını açtık şey, otur ben sana tatlı ikram edeyim. Ondan sonra ya sen ben sana ne diyorsan ya diyor sen gel de diyor. Ben diyor bu içimdeki şeyden ben de muzdaribim diyor. Bu nefsim var mı? Ne alçaktır bu diyor. Gel beraber sen de destek ver bana da diyor. Şunu gelelim
ben
diyor.
Ben biliyorum zaten öyleyim diyor yani.
Ben biliyorum mu diyor. Sen ilk defa fark etmiyorsun. Sen bunu bana söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ben de bundan müşrikiyim zaten diyor. Evet. Beraber olalım diyor. Bunu yenelim inşallah. Ya otur şuraya sana söyleyeyim diyor. Ne kadar güzel bir şey.
Çok yani, güzel hocam. Yani
hem öfkeyi yenmek adına, hem insanlara edep öğretmek adına, hem hakikaten ahlak amide sahip olmak adına muhteşem bir şey.
Bunun bir tık altı belki hocam, tam Ali amcadakini çok maşallah seviye yüksekmiş. Bir tık altında da diyorlar ki işte senin hakkında şöyle şöyle şöyle şöyle dediler. Ya onun dedikleri gibiysem ben, Allah beni affetsin diyor. Yok değilsem diyor, Allah onları affetsin diyor. Bu da güzel mesela çok. Evet. Hocam evet. Burada aslında demek ki bir kere böyle bir nefsin zaafı olduğunu, ahlakın bu anlamda zaafı olduğunu kabul etmek aslında terbiyeye giden yolu açmak demek değil mi?
Kesinlikle. Yani ben eksiğim, nakısım diye kabullenmek o başlı başına önemli bir adımdır bu işte. Ya bir de adam kabul etmiyor. Ben neyim? Kusurum var.
Zaten esas mesele o değil mi hocam? Modern arzu, insanın en büyük şeyi
bu. En büyük arzu orada. Yani evet. Ben kusurum mu var? Ben dört başı mamur, muhterem, müstesna bir insanım zannediyoruz. Öyle olunca tedaviye, hani şeyde de psikiyatride de öyledir. Psikiyatride bir hastanın hastalığını kabul etmiş olması tedavi için önemli bir adımdır.
Terapiye girmesi değil mi hocam? Bizatihi %50
alırız. 150 adımdır ama evet. Kabul etmiyorsa en zor işte odur. Ben iyiyim ya, ben nereden hasta olduğumu çıkarıyorsun, ben hasta falan değilim. Diyorsa bir psikiyatr hastası, psikolojik rahatsız olan kimse, tedavisi çok daha zordur.
Evet.
Burada da öyle. Burada da bir insan yani ya nefsimiz rahat durmuyor. 40 tane plan kuruyor, huda kuruyor. Efendime söyleyeyim. Yani bizim bunu aşmamız lazım. Nefs engelini aşmamız lazım diye bir karar vermiş olması bile önemli. Bir de hani konuşurken ederken de yani bunu bildiği zaman adam ya hakikaten acaba yine bir eşekliğim tuttu nefsini diyebilme şansı var. Değilse bir de kükreme şansı var.
Evet hocam, orada da tam burası işte çok ilginç bir nokta. Bazıları da şöyle bir eleştiri getiriyorlar. Bak siz insanı böyle baskılıyorsunuz. Kendi kendine aslında yani bak sen eksiksin zaten. Yine haddini bil. İşte harekete geçme. Teşebbüs ruhunu öldürüyorsunuz siz diyor. Hı. Hatta yani iktisat tarihçileri ismini de vermeyin böyle zihniyet araştırmaları yapıyorlar. Hı. Diyorlar ki tasavvuf bu anlamda işte müteşebbisliğin, işte efendim böyle hata da olsa bir şeyler yapmanın önündeki en büyük engeldir. Efendim işte eksiğiz. Zaten eksiğiz diye başladığınız zaman bu dünya hayatında siz aslında 1-0 mağlup başlıyorsunuz diyor. Mesela bir yaklaşım da öyle hocam yani.
Yer bu tabii ekonomik açısından baktığınız zaman belki bunun şeyi vardır ama insan açısından baktığınız zaman, insani ilişkiler açısından baktığınız zaman ve insani ilişkilerin hakikaten sonuç alması açısından baktığınız zaman bu bence en makul olanıdır. Yani insanın kusurlu olduğunu fark edip, düşünüp tahsih etme derdinde olması onun daha iyi noktaya taşınması adınadır. Yoksa pısırık yapılması, efendime söyleyeyim, yani teşebbüs kabiliyetinin engellenmesi anlamına değil. Yani onun dünyevi iş yapmasına engel değil bu. Ama benim nefsim adım attığım zaman bir yanlış yapabilir kaygısıyla duyarlı olması başka bir şey. Hiçbir şey yapma, yani hiçbir şey yapma demiyor ki sana şey. Yani yap ama helalinden yap. Meşru olan zeminde yap. Efendime nefsinin tuzaklarına düşme. Şehvetinin kurbanı olma. Efendime söyleyeyim, harama, faize vesaireye bulaşma diyor.
Evet, Hasan Hocam, bu hani kurumsal kilisenin o ilk günahla doğduk biz. Ha. Yani aslında oradan da kaynaklanan bir taraf var.
Zaten o refleksten
yani
çıkıyor.
Yani o refleksten çıkıyor. Yani evet. O kadar efendim, evet. İnsana kilise sen aşağılıksın, adilsin, işte günah.
Günahla doğmuşsun.
Ya tertemiz masum çocuk nasıl günahla doğabilir? Yani
tabii. Bunu... O yok bizdeki, yani o bizimle karıştırıyor. Yani evet. İslamiyetle Hristiyanlığı, evet, karıştırıyor. Evet. Yani İslamiyet'te insan lekad kerremna beni adam. Yani Allah insan olduğunu mükerrem kılmıştır.
Evet.
Şerefli kılmıştır.
Evet.
Ondan sonra lekad halaknal insane fi ahseni takvim. Yani biz insan olduğunu en güzel surette yarattık ayeti kerimesiyle bir kıvam verildiğini Allah Teala ifade ediyor. Ha, fıtri olarak, fiziki olarak, zihni olarak gerçekten çok mükemmel tarafları var ama çukurları da var. Yani İslam bunu söylüyor, tasavvuf da bunu söylüyor. Yani sen serapa, günahla doğmuş, efendime söyleyeyim, hiçbir tarafından tutulamaz bir varlıksın demiyor ki. Bilesin bunu ha.
Evet.
Böyle bir zaafın var, bunu bil ama böyle kabiliyetin de var. Bu ikisi arasında sen yol bulmaya çalışacaksın. فَاَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. Yani ne kadar güzel bir denge.
Hakikaten hocam şimdi.
Ne muhteşem bir denge.
Hani yani. Depremde de gördük ki hani bir tarafta gidip o erzağı alıp kendi dükkanında satan tip var. Bir de öbür tarafta can hıraş ya 91 saat sonra çıkan çocuk için.
Allah'a ekber diyen bir heyecan var.
Şimdi tam bu hayatın aslında şeyi hocam, iki veçesi.
Evet, evet.
İslam da tam böyle bakıyor. İrfan, aynen, da tam böyle bakıyor.
Aynen. Yani ortalıyor, itidali, evet, ölçü olarak alıyor. Dengeyi ölçü olarak alıyor. Ne ifrat var, ne tefrit var. Evet. Yani insan ne serapa iyiliklerin en yücesi, en mükemmeli, ne serapa en kötüsü. Yani ikisinin arasında iyiliğe de mütemail, kötülüğe de. Dolayısıyla bu ikisinin arasında sen güzel bir yol bul kendine. Ya zaman zaman çukura düşebilirsin, olur. Ama yukarısı da var. Dolayısıyla bu ikisinin arasından sen seçenekleri değerlendirerek aklınla, kalbinle, ruhunla iyi yöne doğru yönel diyor. Yoksa sen nereden de çıktın dünya, yok en kötü varlıksın, günah girle doğmuşsun, böyle bir algımız yok.
Evet. Ne geçmişi ahvah et, ne gelecekle ilgili hüyaya kapıl, evet, dem bu.
Yani hep gerçekten tam böyle işin ortasından, kitabın ortasından konuşuyor. Kitabımız öyle konuşuyor,
elhamdülillah.
İrfan geleneğimiz öyle konuşuyor, esnaf-ı ecdadımız da yani, evet, öyle konuşuyor. Hep öyle konuşmuşlar ya.
Yani hamdolsun hocam, siz öyle konuşuyorsunuz. Allah, eyvallah, razı olsun. Çok
eyvallah,
teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Şimdi ama nefsin hastalıkları hala giremedik. Biz onu inşallah gelecek hafta.
Zaten bizim gündemimiz artık bunlar.
Tamam. Ondan inşallah gelecek haftadan itibaren neymiş efendim nefsin hastalıkları, onu inşallah hocamızdan, eyvallah, gelecek haftadan itibaren öğrenmeye başlayacağız. İrfan gündeminde bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz beyefendiyle birlikte her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle beraberdik. Önümüzdeki hafta da bekliyoruz efendim.